Kitabın adı Uğursuz Kolye. Yazarı Nora Roberts. 44. ayrım. Buck Pano'nun yanındaki dekoratif bir palmiye ormanının içinden yüzü kızarmış, ofluya pufluya ortaya çıktı. Sana söyleyeyim Matthew, bu Japonlar bir dahi. Elinde tuttuğu avuç içi kadar video çekiciye gülümsedi, sonra minik bandı çıkarttı. Ciddi söylüyorum, netliği kristal gibi, ya ses? Neredeyse Larue'nun şu boktan içkisindeki buzların erirken çıkardığı sesi bile duyabiliyordum. Ben kendi markamı tercih ederim. Kocaman, geniş kenarlı bir şapkayı başından çıkaran Marla masaya yaklaştı. Zoom süper, lobinin karşısından derisindeki gözenekleri bile sayabiliyordum. O da bandı çıkarttı. Herhangi bir şeyi kaçırdığımızı sanmıyorum Matthew. Teknoloji. Matthew mini kaseti elinde zıplattı. İnanılmaz! Bu minik bantlarda iki acıdan çekilmiş, kanunsuz işler yaptığını itiraf ederken ki ses ve görüntülerinin kaydı var. Kanunsuz iş ne demek biliyorsun değil mi Van Dyck? Bu birisine suç işlemesi için para vermek demek. Bantları avuçlarken inceden gülümsedi. Sanırım seni bunun yanı sıra cinayeti azmettirmekten de atarlar içeri. Düşündü, bununla iki eder. Sonra cinayet var. James Lester'ın ölümü birinci dereceden cinayet. Son duyduğum cinayet konusunda hiçbir sınırlayıcı hüküm olmadı. Kimse unutmaz, diye ekledi hafifçe. Kasetleri Larue'ye verdi. Teşekkürler ortak. Benim için zevkti, seni temin ederim. Sırıtırken altın dişi parladı. Benim için çok büyük bir zevkti. Matthew amcasına baktı. Bak, sen ve Larue gidip şunları halledin. Yola çıktık bile. Bak duraladı. Geriye Van Dyck'a baktı. Kolyenin lanetli olduğunu sandım. James'in onun kötülüğü yüzünden öldüğünü ve beni ve çocuğu buraya kadar hayatımız boyunca tehdit ettiğini düşündüm. Ama yalnızca sen misin? Artık seni öldürdüğümüze göre Van Dyck, sanırım James buna kahkahalarla gülüyordur. Kimse sizi ve bantlarınızı ciddiye almaz. Van Dyck bir peçeteyle ağzını kuruladı ve kamerotuna gizli bir işaret yaptı. Sanırım yapacaklar. Bir dakika bekleyin. Matthew, eğlenmek isteğiyle sandalyesinde döndü. Larue'nun sanki ayakkabısını bağlayacak gibi eğildiğini görmek için tam zamanında davranmıştı. Kanadalı korumanın bacakları arasına kurşun gibi dalmıştı. 134 kiloluk kas kütlesi parlak zeminde gözünü bile kırpamadan havalandı. Sonra kaynamış karides gibi kıvrıldı kaldı. Bu tehdit içindi dedi Larue. Sonra birkaç görevli telaşla oraya gelirlerken ellerini çaresiz bir şekilde açarak birden düşüverdi dedi, belki bir kalp krizi, birisi doktor çağırmalı. Matthew, bu Kanadalıyı hep küçümsedin diyerek geri döndü. Sonra teşekkürler diye ekledi. Sinirli olduğu açıkça belli olan garson kız içkileri getirdiğinde Marla görünüşe göre bir Mai Tai içeceksin. Aa evet, çok hoşuma gider hayatım. Masaya yerleşti, giysisinin uzun eteğini düzeltti, sonra buz gibi güneyli bakışını Van Dyck'a dikti. Bunun benim fikrim olduğunu bilmeni istiyorum diye vurguladı. Yalnızca üzerinde biraz çalışması gerekti. Çok solgunsunuz Mr. Van Dyck, belki biraz peynir istersiniz, hızlı bir protein takviyesi. Harika değil mi? Matthew Marla'nın elini aldı, büyük bir sevgi ve abartıyla öptü. Şimdi gelelim işe. Bu bantların dünyanın her yerindeki çeşitli kasalarda, emanet kutularında, hukuk bürolarında kopyaları olacak. Klasik talimatla birlikte, usulü biliyorsun. Eğer bana bir şey olacak olursa vesaire. Bu bana kelimesi muhteşem kayınvalidemi içeriyor. Oo Matthew. Matthew ona göz kırptıktan sonra devam etti. Ray'i, Buck'ı, Larue'yu ve tabii ki de Tate'i. Ah, tam Tate demişken. Matthew'nun kolu yılan gibi fırladı. Van Dyck'ın ipek kravatının itinalı Windsor düğümünü kavradı. Gözleri kurşun gibi deliciydi. Kravatı urgan gibi büktü. Eğer bir daha ona yaklaşacak olursan, eğer bir daha o ayaklı cesetlerinden biri ona parmağını sürerse seni öldürürüm. Gövdendeki her kemiği kırdıktan ve Marla'nın kasap bıçaklarından biriyle derini yüzdükten sonra tabii. Matthew, Tate'in bunu sana söylememesi gerekirdi dedi kızararak. Sonra içkisini yudumladı. Sanırım birbirimizi anladık. Hoşnut olmaktan uzaktı ama bitirmişti, gevşetti. Ne güzel, hala buradasınız. Tate lobiye girdi. Yüzündeki çürüye rağmen pırıl pırıldı. Neredeyse şarkı söyler gibi. Selam sevgilim diyerek Matthew'nun yanağından öpmek için eğildi. Biraz geciktik diye devam etti. Uçak rötar yaptı. Arkadaşlarım ve meslektaşlarımla tanışmanızı isterim. Dr. Hayden Deal ve Dr. Lauren Rose. Başını çevirip onlara gülümseyerek, yeni evli Mr. ve Mrs. Deal de diyebiliriz diye ekledi. Van Dyke'a doğru dişlerini gösterdiğini görünce, sakinleştirmek için babasının elini koluna dayadı. Baba yapma, tanıştığıma memnun oldum. Matthew kalktı ve Van Dyke'ın kalkmasını önleyecek şekilde ayakta durdu. Yolculuğunuz iyi geçti mi? Her dakikasından zevk aldık dedi Lauren. Saat farkı da dahil. Tate güneş gözlüklerini çıkarttı. Çok heyecanlı. Nomad'ın kaptanı onları birkaç gün önce evlendirmiş. Burada hem balayı hem iş yapacağız. Sanki haber vermeden kaybolacakmış gibi. Hayden bir kolunu devamlı Lauren'ın omzunda tutuyordu. Tate'in mesajını alınca bu yolculuğu bir an evvel yapmak için bayağı telaşlandık. Onlara havalimanında sürpriz yapabilmek harikaydı. Bu sabah batığın keşfini duyurmak ve topu yuvarlamaya başlamak için üniversiteyi aradığımda Hayden'la Lauren'ın zaten yolda olduklarını söylediler. Diğerlerini atlatmak için bize bir fırsat verdi. Lauren Hayden'ın koluna yaslanmış esnememeye çabalıyordu. Nevis birkaç gün içinde bilim adamları ve muhabirlerle kaynayacak. Kalabalık olmadan önce Isabella'dan çıkan eserleri incelemek için acele ediyoruz. İşte plan. Tate Van Dyke'a ekşi bir suratla sırıttı. İş arkadaşlarımla hiç yüz yüze geldiğini sanmıyorum Van Dyke. Ancak onları ünlerinden tanıyorsundur. Dışarıda bir ambulansa yüklenen senin uşağın değil miydi? Korkunç solgun görünüyordu. Van Dyke nefesini kesen bir öfke ve bembeyaz bir yüzle kalktı. Bu burada bitmez. Tate, sana katılıyorum diyerek bir elini Matthew'nun omzuna koydu. Bu sadece bir başlangıç. Birkaç çok önemli kuruluş operasyonun kalanını gözlemek ve çıkan eserleri incelemek için gözlemciler gönderiyor. Asıl özel ilgi odağı, Angeline'in laneti olarak bilinen bir kolye. Smithsonian Magazine onun hikayesi, keşfi ve geçmişiyle ilgili bilgiler içeren geniş bir makale hazırlayacak. National Geographic bir belgesel düşünüyor. Her şey yerine oturmuştu. Tate gülümsedi. Büyük olasılıkla şu anda kolyenin nerede, kimin tarafından bulunduğu ve kime ait olduğu kayıtlara geçmiştir bile. Şahmat Van Dyke. Bir bira ister misin kızıl? Evet, Matthew'nun omzunu sıktı. Sevinirim. Benimkinin kalanını al. Garson kızın geri geleceğini sanmıyorum. Bütün bu olanlar seninle ilişkimize bir nokta koyuyor Van Dyke. Aklına başka bir şey gelirse ara. Avukatımız aracılığıyla. Adı neydi Tate? Winston. Terence ve Blight, Washington D.C. Onları duymuş olmalısın. Doğu sahilindeki en önemli firmalardan biri olduklarına inanıyorum. Bir şey daha var sevgilim. Birkaç saat önce konuştuğumda Amerikan konsolosu çok heyecanlandı. Sit alanını bizzat ziyaret etmek istiyor. Tanrım diye düşündü Matthew. Bu kız bir alem. Ona ev sahipliği yapmak zorundayız. Artık bize izin verirsen Van Dyke yapacağımız bir yığın iş var. Van Dyke etrafındaki yüzleri taradı. Zafer, şaşkınlık, meydan okuma gördü. Buradakilerin hiçbiriyle kendi başına başa çıkamazdı. Başarısızlığın ekşi tadı gırtlağını yakarken kazık gibi kalkıp gitti. Hala kontrol elindeydi. Öp beni dedi Tate. Matthew sertçe kendine çekerken ve hakkını ver. Bir dakika, Hayden gözlükleriyle oynuyordu. Birisi bana neler olduğunu anlatır mı? Sanki son perdeye yetişmişiz gibi bir his duyuyorum dedi Lauren. Bu Silas Van Dyke, deniz bilimcilerinin finansörü, koruyucusu ve dostu değil mi? O partiyi kaybetmiş olan Silas Van Dyke idi. Tate Matthew'yu kuvvetlice sıktı. Senin için çıldırıyorum Lassiter. Hadi. Önce şu garson kızı bulalım, sonra yeni evlilere olanları anlatalım. 29. Lauren gülümseyerek, bu içinde her şey olan bir hikaye dedi. Zarif bir şekilde sallanan teknenin güvertesinde yıldızlarla gümüş renkli ayı seyrediyordu. Saat gece yarısını geçmişti. Açıklamalar, şaşkınlık nidaları, zafer yemeği, karşılıklı kutlamalar ve kadeh kaldırmalar sona ermişti. Yeni kocasını diğerleriyle birlikte hazinelere dalmış olarak bırakmış, eski arkadaşıyla baş başa kalmak için oradan kaçmıştı. Sonu en iyi bölümü. Okul kaçağını oynamakta kararlı olan Tate, son şampanya şişesinin son bardağıyla oyalanıyordu. Bilmiyorum, içinde cinayet, hırs, şehvet, fedakarlık, aşk, seks, hepsi var. Tamam, belki en iyi bölümü de seks. Lauren kıkırdayarak koltuklarının arasında duran şişeden fazladan birkaç damla daha çıkartmaya çalıştı. Büyücülüğü katmadım. Sence Angelique Manoir gerçekten büyücü müydü? Bu soru bir bilim kadınından mı geliyor? Tate içini çekti. Sanırım onun gücü vardı ve aşk her türlü mucizeyi gerçekleştirebiliyor. Belki de böylesine muhteşem bir kolyeye sahip olduğun için endişelenmelisin. Onu bulanı ve onunla yapmaya niyetlendiğimiz şeyi onaylayacağını düşünmek istiyorum. Onun hikayesini anlatabileceğiz ve hikayelerden konuşurken Tate büyük bir cömertlikle bardağının yarısını Laura'nınkine boşalttı. Seninle Hayden'ın hikayesi nasıl? O kadar efsanevi değil ama hoşuma gidiyor. Lauren evlilik yüzüğünü incelemek için elini kaldırdı. Onu parlatmaya yetecek kadar yıldız ışıltısı vardı. Ona hayal kırıklığı sırasında kancayı taktım. Saçmalama. Tamam, belki tam olarak öyle değildi. Biliyorsun, sen ve ben birlikte çalışırken seni gerçekten hiç anlamıyordum. Hayden oradaydı. Senin her hareketini o muhteşem inek bakışlarıyla izliyordu ve senin hiç umurunda değildi. Elbette şimdi Matthew'yu tanıyınca her şey netleşiyor. Hülyalı ufak bir soluk aldı. Ümit ederim bunu tersinden anlamazsın, ancak sen Nomad'dan gidince heyecanlandım. Lauren dedim kendi kendime. Artık önün açıldı. Bardağıyla bir hareket yaparak neredeyse şampanyayı döküyordu. İşe koyul. Hızlı gitmişsin. Onu seviyordum, yemin ederim. Tate birlikte çalıştığımız tüm süre boyunca kendimi artıklar için yalvaran şaşkın bir köpek yavrusu gibi hissetmeme neden oldu. Erkekleri her zaman kontrol etmeyi beceririm, biliyorsun. Hayden'le her şey alt üst oldu. Sonunda tüm gurur kırıntılarını yutmak zorunda kaldım. Bir gece geç vakit laboratuvarda çalışırken onu köşeye sıkıştırdım ve baştan çıkardım. Laboratuvarda mı? Doğru söylüyorum. Gerçekte önceden dikkatini çekmek için bir şeyler yapmıştım. Onu sevdiğimi, nereye giderse gitsin köpek gibi peşinden ayrılmayacağımı söyledim. En iyisinin evlenmek olduğunu söylemeden önce beni ciddi olarak inceledi. Bunu söyledi mi sana? Aynen bunu söyledi. Lauren bunun romantizmiyle iç çekti, sonra gülümsedi. Ben de bebek gibi ağladım. Lauren burnunu çekti ve şampanyasını bıraktı. Kendimi tutmasam yine ağlayacağım. Yapma, beni de ağlatacaksın. Sanırım ikimizin de şans yüzüne güldü. Pratikte bütün yaşamım şansı yakalamak için uğraşmakla geçti. Bok. Omzunu silkerek şapırtıyla biraz daha şampanya içti. Bunu kabul edecek kadar sarhoşum şimdi. 43 yıl. Gerçekten ilk kez aşık olmuş, boktan orta yaşlı bir deniz kimyageriyim ben. Lanet olsun, ağlayacağım. Tamam, Tate burnunu çekti. Birkaç gün içinde nedimecilik oynamaya var mısın? Evet dedi Lauren, duygusal bir sesle. Hayden ve Matthew güverteye geldiklerinde ıslak bir gülümseme ve dalgın gözlerle başını kaldırdı. Burada neler oluyor diye Hayden sordu. Sarhoş ve mutluyuz dedi Lauren. Ve de aşık. Bu güzel. Hayden onun başını okşadı. Sabah çekeceğin baş ağrısı için bir şeyler almayı unutma. Önümüzde yoğun bir gün var. Aa evet. Lauren kalktı, sallanarak ona sarıldı. Hazırlıklıyım. Beni ağlattı. Lauren önümüzdeki bir iki gün içinde buraya gelecek önemli insanlar var. Hazırlıklı olmalıyız. Lauren ona yaslanmaya devam edince Hayden Matthew'ya baktı. Senden bizi Nevis'e götürmeni rica edebilir miyim? Sanırım Lauren'ın yatması gerekiyor. Matthew, Buck'la Larry, sana onu bota koymak ve geri götürmek için yardımcı olurlar diyerek elini uzattı. Sizleri takımda görmek çok güzel. Bot, adaya doğru süzülürken Tate Matthew'ya yaslandı. Birlikte harika görünüyorlar. Sanırım neden onun adını yüzüme atıp durduğunu anlayabiliyorum. Çok çabuk kavruyor ve hemen en önemli şey neyse oraya odaklanıyor. Başını Matthew'nun omzuna dayayarak botun ışığının gittikçe küçülmesini izledi. O bu alanda en iyisidir. Ayrıca adının oldukça ağırlığı vardır. Lauren da az değildir ha. İkisinin de burada bizimle birlikte olmaları tüm bu operasyona etkinlik, saygınlık ve bilimsel nitelik kazandıracak. Tatminkar bir soluk aldı. Hem Isabella ve kolye hakkında bilgi sahibi olan önemli insan sayısı ne kadar artarsa, Van Dyke'ın herhangi bir şekilde burnunu sokması o kadar olanaksız olur. Henüz tedbiri elden bırakmayalım. Burada sit alanından millerce uzakta, adanın açığında demirli olmamız çok daha iyi. Van Dyke kuyruğu bacaklarının arasında sıvışıp gizlenecektir. Cebindeki her politikacıyı, her kurumu ve yetkiliyi arayabilir. Ancak artık olayları değiştiremez. Dönerek kollarını boynuna doladı. Biliyorum, sen olayları daha farklı bir tarzda halletmek isterdin, ancak bu bizim için en iyi yol. Bunu bu şekilde yapmak düşündüğümden de daha tatmin edici oldu. Biz kazandık, o kaybetti. Nereden bakarsan bak. cebine uzandı, kolyeyi çıkarttı. "Bu artık gerçekten senin, bizim." "Batık çıkartma kuralları," diye mırıldandı ve onu Tate'in boynuna taktı. Sanırım Etyen bunu onun için yaptırtırken, yakutu aşk için seçti. Çevresindeki elmasları sabır için, altını ise güç için. Genç kızın kaşlarını, yanağını ve dudaklarını hafifçe öptü. "Aşk için bunların hepsi gerekli." "Matthew," eliyle taşı sımsıkı kavradı. "Bu çok güzel." "Belki düğünde takmak istersin," diye düşündüm. "Takardım tabii, eğer çok daha fazla değer verdiğim başka bir şey olmasaydı." "Bu, ucunda ince bulunan küçük bir altın madalyon." Matthew inanılmaz bir şekilde etkilenerek bir parmağını Tate'in yanağında gezdirdi. Sesinin çıkacağından emin olmak için önceden gırtlağını temizlemesi gerekti. "Onu sakladın mı?" "Yüzlerce kez onu fırlatıp atmayı denedim ama asla yapamadım. Denizden şimdiye kadar çıkartmış olduğum hiçbir şey benim için bunun kadar paha biçilmez olmadı. Bu bile değil. Her şey çok güzel olacak." Hafifçe öptü onu. "Sen benim şansımsın kızıl. Neden içeri girmiyoruz?" Hayden yaklaşan uzun gün konusunda haklıydı. "Hemen geliyorum. Kayıtlarımın üzerinden geçmek istiyorum. Her şeyin mükemmel olduğundan emin olmalıyım. Yarım saatten fazla sürmez. Seni çıldırtmayı planladığım sırada pratik olmak zorunda mısın? Hadi 20 dakika yapalım şunu." Güldü ve Matthew'yu dürttü. "Gerçekten tüm dokümanlarımın muntazam olduğundan emin olmam gerekiyor. Gusto Enstitüsü'nün temsilcisi geldiği zaman hiçbir şekilde toy görünmemeliyim." "Hırslı ve seksi." Tate'in alt dudağını hafifçe ısırdı. "Seni bekleyeceğim." Tate, 15 dakika diye seslendi arkasından. Sonra işine sarıldı. Şimdiye kadar istediği her şey yalnızca bir adım ötedeydi. Sevdiği erkek ve onunla birlikte bir yaşam. Birden atılıma geçen bir kariyer. Çalışmalarını gözler önüne serecek bir müze. Kolyeyi avuçladı, gözlerini kapattı ve 400 yıl sonra belki Angelique artık rahat edebilecekti sonunda. Hiçbir şey olanaksız değildi. Lauren'la içtikleri içkinin şişesiyle bardakları toplamak için güverteye yürüdü. Arkasındaki sessiz ayak sesleri kendisini güldürdü. 15 dakika Lester, eğer dikkatimi dağıtmazsam belki de 10. Ağzını kapayan el ıslaktı. Gerçek şoku hissetmeden bu eli yakalamak için aniden kalktı. "Sırtında bir tabanca var, Tate." Tam böbreklerinin üzerine gelen sert bir darbe onu hareketsizleştirdi. "Susturuculu. Seni tam şurada vuracak olsam kimse duymaz. Eğer çığlık atar veya bağırırsan seni ve yardıma koşacak olan kim olursa olsun öldürürüm, anladın mı?" Bu ses, bu tehdit onu hasta edecek kadar tanıdıktı. Yalnızca başıyla onaylayabildi. "Çok dikkatli ol." Van Dyke kaba pençesini ağzından gırtlağına kaydırdı. "Bir anda ölebilirsin." Belki yalnızca boynunu kırabilirdi. Bunu düşündü ve sonra vazgeçti. Cinayet bekleyebilirdi. "Bir saniye sonra suyun içinde ve gitmiş olacağım." "Bununla neyi kanıtlamayı umuyorsun?" Gırtlağını sıktığı için sesi güçsüz ve kesik kesikti. "Isabella ve içindeki her şey erişemeyeceğim bir yerde. Beni öldürebilirsin, hepimizi öldürebilirsin. Bu hiçbir şeyi değiştirmez. Kuş gibi avlanır, ömrünün sonuna kadar hapse atılırsın." "Bir kez kolyeye sahip oldun mu, kimsenin bana dokunamayacağını bilmiyor musun? Onun içindeki gücü biliyorsun, bunu hissettin değil mi? Sen delisin." Parmakları nefes borusunu vahşice ezdiği için çığlığı 10 santimden öteye erişemedi. "O benim, her zaman benimdi. Asla kurtulamayacaksın. Bunun sen olduğunu anlayacaklar. Tüm paran, tüm etkin seni koruyamayacak bu kez." Elini gevşettiğinde soluğu tıslama gibi çıktı. "Kolye yeterli olacak. Ömrünün kalanında saklanmak zorunda kalacaksın." Konuşurken bir silah bulmak için gözlerini çılgın gibi sağa sola kaydırdı. Kalın camlı şampanya şişesi erişemeyeceği bir yerdeydi. "Bantlar var. Buluşu ilan ettik." Telaşla devam etti. "Hayden ve Lauren biliyorlar. Tıpkı düzinelerce başkası gibi. Hepsini birden öldüremezsin." "Her şeyi yapabilirim. Her şeyi yapabilirim. Ve hiçbir şey ve hiç kimse bana dokunamaz. Kolyeyi ver bana Tate. Ver ki ben de aileni bağışlayayım." Anımsadığı anda başını hızla çevirdi. Korumak ister gibi eliyle taşı kavradı. Avcunun içinde nabzı gibi sessizce atıyordu. "Sana inanmıyorum. Beni öldüreceksin. Hepimizi öldüreceksin ve ne için? Bir kolyenin sana güç ve dokunulmazlık getireceği gibi çılgın bir saplantı yüzünden mi? Ve belki de ölümsüzlük. Evet, Van Dyck buna inanmaya, bunun gerçekliğini görmeye başlıyordu. Diğerleri inanmıştı buna ancak onlar zayıf, ellerindeki şeyi kontrol etmekten acizdiler. Ben farklıyım, anlıyor musun? Ben emretmeye, gücü dizginlemeye alışığım. Bu nedenle o bana ait. Her dileğin, her düşüncenin gerçekleştiği bir yaşam nasıl olurdu? Her şeyi kazanmak, eğer istersen sonsuza kadar yaşamak. Nefesi hızlandı. Evet, seni bunun için öldüreceğim. Hepinizi bunun için öldüreceğim. Daha önce sana acı çektirmemi ister misin? Hayır. Kulaklarını geri dönmekte olan botun sesini duymak için zorlayarak gözlerini kapattı. Eğer bir şekilde onlara veya Matthew'a bir işaret verebilseydi, belki Van Dyck'ın hepsini öldürmesini engellemenin bir yolunu bulabilirlerdi. Onu sana vereceğim ve onun sana layık olduğun yaşamı vermesi için Tanrı'ya dua edeceğim. Kolye nerede? Burada, işte elimde. Hala elinde tuttuğu taşı kaldırdı. Tam burada. 44. ayrımın sonu. Sayfa 448. Devamı 45. ayrımda.